Ayrım 15.
Kral günün birinde buzdağı hayatlarını geliştirmeleri ve mutluluğu bulmaları için yanında 50 bin göksel yoldaşı olduğu halde Masur Yanardağı'ndan geri döneceğine söz vermiştir. Ve yerliler derler ki Tanrı John Frum ancak geleneklerine saygıyı sürdürür ve de tanrılara itaat ederlerse geri dönecektir. Bu amaçla da tahta çubukları sırtlar, eğrelti otlarıyla kaplanmış basit tahta kutulara dualar fısıldar, ritmik daireler halinde danslar yaparlar. Bütün bunlar ne mi ifade etmektedir? Yalnızca ve de yalnızca 1942'lerde bu adalara çıkan ve ABD donanması tarafından kurtarılana kadar burada kalan Amerikan askerlerinin anısının sonuçlarından başka bir şey değildir bu olup bitenler. Özel literatürde bu oldukça yeni dine kargo kültü adı verilmiştir. Kargo bildiğimiz gibi postayla havale edilen paketlere takılan isimdir. Fakat ne ilgisi varsa batılı kült uzmanlarınca bu isim uygun görülmüştür. 16 Ekim 1978'de BBC televizyonu Zaire'deki roket denemeleriyle ilgili bir film göstermişti. Alman şirketi Otrak yıllardan beri Mobutu'nun devletinde ucuza mal olacak bir roket projesiyle ilgili çalışmalar yürütüyordu. Bir ara kamera olup bitenleri şaşkınlıkla izleyen bir grup zenciye çevrildi. Ve bir tercüman fikirlerini sorunca aralarından biri şöyle karşılık verdi. Bunlar gökyüzüne ateş gönderen bizim güçlü dostlarımızdır. Otrak ekibi söz konusu bölgeden ayrıldıktan sonra bir de roket kültünün doğup doğmayacağını kim bilebilir? Güncel olaylar bile yeni yeni kültlerin doğuşuna yol açabiliyor ise o zaman son derece haklı bir şekilde uzak geçmişin kült ve mitlerinin de gerçekten yaşanmış bir takım olaylarca esinlendirildiğini ileri sürebiliriz. Ve bu açıklama devasa taş alametleri tanrılar için ortaya konulan tüm alametleri akla yakın kılar. 1868'de Alman kaşif ve fil dişi taciri Adam Randers Güney Afrika'nın keşif çalılıklarında kaybolur. Bıçağıyla tropik bitki örtüsünden kurtulabileceği bir yol açmaya çalışan Randers, birdenbire kendisini 10 metrelik bir duvarın önünde buluverir. Ve o an için kurtulduğuna inanır çünkü madem ki burada duvarlar vardır, şüphesiz civarda insanlar da bulunmalıdır. Duvar boyunca yürümeye başlar ve bir süre sonra anlar ki bu daire şeklinde bir yapıdır ve dönüp dolaşıp yine aynı noktaya gelmiştir. Ve en nihayet çalılıklar ve ağaç dallarının arasından geçebileceği bir gedik bulur. Randers, Zimbabwe harabelerini gören ilk beyaz olduğundan kuşkulanır. 1871 yılında Randers, Alman jeolog Karl Mauch'u aynı yere sevk eder. Mauch, harabelerin bir planını çıkarır ve Almanya'ya geri dönüşünde kendisini Zimbabwe'nin kaşifi ilan eder. Mauch, Zimbabwe ve çevresinin Kral Süleyman'ın altın ve değerli taşlar getirdiği Eski Ahit 1. Krallar 9,26 Ofir ülkesi olduğu şeklindeki görüşü destekler. Tabii bu görüş Zimbabwe'nin esrarını çözebilmek gayesiyle ortaya atılan yığınla tezden yalnızca bir tanesidir. Başkaları ise bu Ofir denilen yeri Hindistan ve Elam'da, Arabistan veya Doğu Afrika'da ararlar. Büyük ihtimalle Kızıldeniz'in batı kıyısının güneyinde bir yerlerde kalmaktadır. Nerede olursa olsun Karl Mauch da teorilerinden birine damgasını vurmuş ve bu gizem dolu mekanın kendisinden önce rapor edildiğini bilememiştir. Oysa Adam Randers bulunduğu yeri terk etmemiş ve ölene kadar orada kalmıştır. Kuramsal tezlerin yoğun sis perdesi Zimbabwe harabelerini kuşatmıştır. Arkeolog Marcel Brion, 41, Zimbabwe ile ilgili kuramların tamamını derledikten sonra bunların hiçbirinin romantik spekülasyonlardan öteye gidemeyeceği hükmüne varmıştır. Afrika jungle'ının içine gömülmüş bir belde olan Zimbabwe'nin genel olarak esrarengiz bir köşe oluşu şaşırtıcı değildir. Görmüş geçirmiş Arap yazarı ve gezginci Ebu El Hasan Mesudi, 895'lerde yaşamıştır, pek fazla ileri bir düzeye erişememiştir. Bağdatlı yazar, Altınla Yıkanan Beldeler adlı kitabında Zimbabwe'ye değinmiştir. Mesudi zamanında da bu bölgede önemli miktarlarda altın çıkarılmış olduğundan hiç şüphe yoktur. Çok yer gezmiş, çok yer görmüş bir Portekizli tarihçi Damiano de Goes 1502-1574 Zimbabwe'den söz eder. Fakat bir kez bile görmüş değildir. Ülkelerindeki muazzam bir mimariden dem vuran gururlu zencirine değinir. Vatandaşı ve de meslektaşı Huyo de Barros 1496-1570 4 ciltlik Asya adlı eserinde Zimbabwe'ye de yer verir. Şöyle yazar de Barros: yerliler bu binalara kraliyet evi anlamına gelen Zimbabwe adını veriyorlar. Ülke halkının yazısı ve geleneksel bir tarihi olmadığından bu nesnelerin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığını bir bilen yok. Yalnızca kendi kapasitelerinin çok çok üzerinde kaldığı için insan elinden çıkamayacağı düşüncesinden hareket ederek söz konusu binaların şeytanın eseri olduğunu iddia ediyorlar. 200 yıl kadar sonra Goa valisi şu yorumda bulunur: Mono Motapa'nın başkentinde bir kule ya da duvar bulunduğu ve bu eserin yerli zencilerin elinden çıkmadığı rapor edilmektedir. Ben de uzunca bir zamandır turistik mahallelerden biri haline gelen Zimbabwe'yi 1976 yılında görme fırsatını buldum. Fort Victoria'dan harabelere ulaşmak için dar bir yol izliyorsunuz. Zimbabwe, Viraneler Oteli, Zimbabwe'den birkaç kilometre uzaklığa düşüyor. Gölgeli bir avlunun çevresinde birkaç sazdan kulübe. Taş masalarda otururken nazik siyahiler yiyecek ve içecek servisi yapıyorlar. Göğüslerine takılmış ipek bandajlar büyük harflerle işlerini ilan ediyor. Yemek garsonu, şarap garsonu, şef garson. Hemen yakındaki ovadan sürekli silah sesleri gelmeyecek olsa burada pastoral bir yaşam sürülebilir. Mozambik yalnızca 1,5 saat mesafede kalıyor ve makinalı tüfekleri ile varlığını duyuruyor. Rodezya'nın otel ve pansiyonlarında siyah ve beyaz garson ve oda hizmetçileri gördüm. Kent görüntüsünün bir bölümünü de siyah ve beyaz şoförler oluşturmaktaydı. Zencileri sevmeyen birçok beyaz ve de beyazları sevmeyen birçok zenci var. Burada her şey çok mu başka? Almanlar göçmen Türk işçilerini seviyorlar mı? Biz İsviçreliler karayollarımızı, sulama kanallarımızı ve de Alplerin içinden geçen tünellerimizi aşan Güneylileri seviyor muyuz? Bütün bu dokundurmalarda ırk sorununu yumuşatmak dileğinde değilim. Ne var ki Zimbabwe'nin harabeleri bile politik arenanın içine itilivermiş. Kısa bir süre önce Rodezya'da söz konusu yapıların siyahlara atfedilmesi büyük bir şaşkınlık uyandırdı. Gerçekte ne kuzeyde ne de güneydeki yüzlerce zenci kabilesinden hiçbiri bu tür eserler dikmiş değildir. Bu tür bir organizasyon ve planlama onlara daima yabancıydı, bugün bile yabancıdır. Bundan 20 yıl kadar önce Bantu zencilerinin böyle bir nesneyi yapmış olduklarını öne sürecek olan herhangi bir kimse kendi inanırlığıyla oynamış olurdu. Zenciler buna benzer ileri eserleri yaratabilecek yeteneğe layık görülmezlerdi. Rodezya Ulusal Müzeler ve Anıtlarından ve yıllardır Zimbabwe Müzesi için çalışmakta olan 35 yaşındaki Rodezyalı arkeolog Paul Sinclair ile bir görüşmem oldu. Kendi gayretiyle çevre vadilerde kazılar tertiplemiş ve oldukça derinlerde Çin ipekleri, Arap çanak çömlekleri ve sayısız Bantu süs ve ziynetleri ve de garip küçük heykelcikler bulmuştu. Sinclair'e sordum: sence bu masif yapıyı kim kurmuş olabilir? Siyahlar, dedi. Shona dilinde Zimbabwe, muteber veya saygın ev gibi bir anlama geliyordu. Saygın bir ev aynı zamanda dinsel bir tapınak ya da kraliyet eviyle de özdeş olabilirdi. Ne yazık ki bu devasa eserin yapım emrini vermiş olan megalomanyak diktatörün mezarını hala bulabilmiş değiliz. Bu nedenle de kimlik belirleme çalışmaları cevapsız kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Seni bu nesnenin siyahlar tarafından yapıldığına inandıran etken nedir? Sinclair beni çekmecelerle dolu bir odanın önüne sürükleyerek birbiri peşi sıra açıp kapamaya başladı. Bak, bütün bu nesneleri harabelerin bulunduğu vadede bulduk. Burası ile Mozambik'in Sofala ve Kuellimea limanları arasında yaklaşık 100 kadar benzer kalıntı var. Daha mütevazi ölçülerde fakat aynı yöntemlere göre inşa edilmişler. Isı yoluyla granit dilimler kesilmiş ve harç kullanılmaksızın birbiri üstüne sıralanmış. Bir zamanlar Zimbabwe Krallığı Hint Okyanusu'na kadar uzanıyordu. Tahminen Zimbabwe'nin bilinmeyen kralları Arap ve Çinlilerden çeşitli mallar alabilmek için karşılığında altın ihraç ettiler. İşte kanıtları burada. Bu Çin ipeğidir, bunlar da Çin seramikleri ve hepsinde buradaki kazılardan çıktı. Arap giysileri, bilezikleri, kırık cam işleri, hatta eski Hint süs işleri bile bulduk. Bu buluntular karşısında burasıyla Hint okyanusundaki limanlar, bugünkü Mozambik arasında uzanan bir ticaret yolu bulunduğu hususunda ikna olduk. Bu yolda neler taşındı? Bu civarda bol bol altın madenleri olduğunu bildiğimize göre altın elbette. Kralın adı Mono Motata da bu yaklaşımı doğruluyor nitekim. Bu ad madenlerin efendisi anlamına geliyor. Bu yapımcıların Araplar olduğunu varsaymak daha mantıklı olmaz mı? Hayır, buluntuların yalnızca çok az bir bölümünün yabancı kökenli oluşu bu hipotezi çürütüyor. Bütün bu çekmeceler buluntularla dolu. Siyah yapı işçilerinin yadigarı. Çekmeceleri doldurmuşlardı. Kamp ateşi çevresinde boş zaman uğraşlarının göz nuru ürünleri küçük küçük heykelcikler. Yüzleri genellikle zenci atlarını andırmakla beraber birkaç tane de benim astronot tanrılarımı çağrıştıranlarına rastladım. Bunların bir miğferle tamamı sarmalanmış yuvarlak kafaları vardı. Fil dişi bilezikleri, kemik kolyeleri ve ince tahta işlerini, fil dişi kakmacılık ürünlerini dikkatle elden geçirdim. Eğer sözlerini yeterince anlayabildiysen Bay Sinclair, Zimbabwe'yi zenciler inşa etmişler. Fakat neden ve hangi amaçla? Arkeolog, Zimbabwe'nin o günlerde de aranılan maden olan altınların depolandığı ve yağmalara karşı korunduğu bir kale olarak inşa edilmiş olabileceğini düşünüyordu. Bu cevap beni pek tatmin etmemişti doğrusu. Portekizli tarihçi yerli geleneklerine kulak verdikten sonra şöyle yazmamış mıydı? Bu yapının şeytanın eseri olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü kendi kapasitelerini göz önüne alınca böyle bir nesnenin insan elinden çıkmış olamayacağına inanıyorlar. Zimbabwe'nin bugünkü görünümü ne alemdedir? Harabeler 2000 metrekare, yani diğer bir deyişle 2 tane futbol sahası oluşturacak bir alanı çevreleyen 100 metre uzunluğunda eliptik bir duvardan oluşmaktadır. Bugün bu eliptik alana kral evi adını vermek baştan başa bir saçmalık gibi gözükmektedir. Çünkü içinde bir tek mezar, bir tek heykel, bir tek büst ve hatta bir tek aletçik bile bulunamamış bir yerde kralların yaşadığı hiç görülmemiştir. Zimbabwe'nin tarihi yoktur. Alanı çevreleyen duvar 10 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 4,5 metre genişliğindedir. Duvar harç kullanılmadan inşa edilmiş ve tahmini olarak 1 milyon ton ham madde kullanılmıştır. Eliptik hattın içinde kalan duvar kalıntılarının da tatmin edici bir açıklaması mevcut değildir. Daireler, daha küçük elipsler ve de dış duvara paralel olarak uzanan daha alçak bir duvar ile sağ köşede, tabii ki elipsin normal halde köşesi olamaz, 6 metre çapında ve 10 metre yüksekliğinde bir de kule vardır. Hele kuleden hiçbir anlam çıkaramadım. Ne girişi, ne bir merdiveni, ne de pencereleri var. İçinden dışına kadar yığma taştan ibaret bir duvar. 1929 tarihli kazılara katılan İngiliz arkeolog Gertrude Catton, Thompson Kule'nin altında bir mezar olabileceği fikrinden hareket etmişti. Kazılar yapıldı fakat böyle bir mezar bulunamadı. Görünürde hiçbir amacı olmamasına rağmen kulede diğer duvar yapılarla birlikte öylece durmaktadır. Bu eliptik hattın çevresinde Vadi Harabeleri diye anılan ve o kadar da kayda değer olmayan bir mahal daha yer alıyor. Özellikle bir vadi olup olmadığı da tartışma götürür. Harabeler geniş eliptiğin bulunduğu düzlüğün üzerindeler. Hepsi o kadar. Ve ancak burada imkan bulunabildiği için taşların arasında renkli bir bahçecilik gelişiyor. Geniş elips ile Vadi Harabeleri tepede kalan ve Akropolis adı verilen bir üçüncü kompleksin gölgesinde kalıyorlar. Burada doğal toprak özellikleri olağanüstü bir ustalıkla konulmuş. Kayaların yarık verdiği yerlerde duvarlar inşa edilmiş. En kalın dış duvarlar 7,5 metre yüksekliğinde ve 6,70 metre genişliğinde. Yukarı doğru giderek inceliyor ve en tepede genişlikleri 4 metreye düşüyor. Yapı işçileri duvarların bazı bölümlerini ince kaya çıkıntılarına kurabildiklerine göre yükseklik konusuna bayağı aşina olmuş olmalılar. Zimbabwe gerçekten bir kale ise Akropolis'in bu bölümlerinin savunması kolay geçmiştir. Tepedeki kazılar sonucunda küçük altın bilezikler, cam boncuklar ve sabun taşından yapılma 8 tane de kuş bulunmuş. Saponit adlı bir maden olan bu sabun taşı kuruyken aynen sabun izlenimi uyandırır. Bu Zimbabwe kuşları esrar perdesini biraz daha koyulaştırmaktadır. Yükseklikleri 30 santim olup muhtemelen sütunların üzerinde bulunmaktaydılar. Akropolis'in zemininde geometrik motifler vardır. Tepeden vadedeki harabelerle büyük duvarın görünümü tek kelimeyle nefes kesicidir. 15 metreye aşkın taş blokların bir kısmı insan elinden çıkma, diğerleri ise mekanik bir çalışma ürünü gibi gözüküyordu. Peru'da da aynı izleri taşıyan monolitler gördüm. Orada da Sacsayhuaman İnka Kalesi'nin tepesinden, aynen burada Zimbabwe'de olduğu gibi bir zamanlar bu taş bloklarla devlerin oynadığı gibi bir duyguya kapılıyordu insan. Bugün dar ve zigzag bir merdivenle monolitlere tırmanmak mümkün. Fakat öğle güneşinde yanlarına rehber almadan tırmanmaya kalkışanlar kendilerini yılanlardan korusunlar. Rodezya'nın kurucusu Cecil Rhodes, 1853-1920, Zimbabwe'yi gezmiş ve söz konusu yapının kökenine ilişkin sayısız teoriye ilgi göstermişti. Rhodes, bu teoriler arasında Zimbabwe'yi altın ülkesi Ohir ile özdeş tutan Tevrat'ın açıklamasını uygun bulmuştu kendisine. Aynı dönemlerde arkeolog J.P. Wendt, Zimbabwe'nin Araplar tarafından kurulduğu şeklindeki görüşü desteklemiştir. Bugün aynı görüş, Bantuların hiçbir yerde taş yapılar dikmediklerini, dolayısıyla burada da bir ayrıcalık söz konusu olamayacağını ileri süren R. Geyer bu teze katılmaktadır. Geyer tezini kanıtlamak için altın ticareti olayından yararlanmaktadır. Araplar İslamiyet öncesi devirlerde buralarda madenleri kullanmış ve hazinelerini koruyabilmek için Zimbabwe'yi inşa etmişlerdir. Eliptik duvarla ilgili olarak da Yemen'deki 17. yüzyıldan kaynaklanan benzer bir duvarı örnek göstermektedir. Bazı tahminlere göre Zimbabwe'nin o hareketli günlerinde yılda 600 bin tondan fazla altın çıkartılmıştır. Bugün ise Rodezya'nın yıllık altın üretimi yalnızca 16 tondur. Her şey probleme dönüşüyor. Hiçbir şey kesinlik kazanamıyor. Gerçekten de Zimbabwe'nin tarihi yok galiba. İster siyah ister beyaz olsunlar, atalarımızın da aynen bizler gibi pratik yöntemlerden yola çıktıklarına inanmak istediğim için bu masif taşlarla karşılaşana kadar düşler ülkesi Ofir fikrine pek ihtimal vermemiştim. Neden mi? Eğer altınların nakliyesi için bir garnizon öngörülüyor ise askerler bu heybetli Akropolis'te yaşayabilir ve düzlüğü gözleyebilirlerdi. Buraya kadar tamam da eliptik duvarla ilgili yine de bir açıklama gelmiyor. Ne çevreye kumanda edebilecek bir esprisi var, ne de yüzyıllar boyunca bütün savunmacıların başvurduğu kulelere, burçlara, mazgallı süperlere ve ne de mazgal şevilerine sahip. Duvarlara tırmanmak bile mümkün değil. Ne merdiven ne de aynı işi görebilecek çıkıntılar var. Bu büyük eliptik taş yığını tam anlamıyla ne idüğü belirsiz bir nesne. Peki ama Tanrı aşkına Afrikalı zenciler yüzlerce ton graniti buraya hangi amaçla taşıyıp da bu garip anıtı diktiler? Bu soruyu kafamdan silemiyor, harabeden harabeye gezerken zihnimin bir köşesinde sürekli bir bilmeceyle uğraşıyordum. Ta ki Zimbabwe Müzesi'nin duvarındaki bu komplekse ilişkin bir harita fikir verene kadar. Masif konik kulenin büyük elipsin içinde sağ köşede anlamlı bir konumu vardır. Elips ve kule ufak tefek farklılıklarla Mali Batı Afrika Cumhuriyeti'nde de ortaya çıkan bir Sirius modeli değil midir? Araştırmacı ve bilim adamı Robert K. G. Temple, hatırlanamayacak kadar eski zamanlardan bu yana Sirius sistemi ile ilgili en ince ayrıntıları bile bildiklerini kesinlikle kanıtlamıştır. Sirius A büyük köpek takım yıldızının Canis Major ana yıldızıdır. Hemen hemen görünmeyecek kadar küçük bir nötron yıldızı Sirius B çevresinde eliptik bir yörünge çizmektedir. Ve Sirius A'nın çevresindeki bu yörünge dogonların kaya çizimlerine ayan beyan ortadadır. Dogonlular bu üstün astronomik bilgileri Dogon adlı bir tanrıdan aldıklarını ileri sürmektedirler. Nommo zencileri Sirius A'nın yörüngesinde dönen Sirius B ile ilgili olarak aydınlatmakla yetinmemiş, bunun yanı sıra Sirius sisteminde yer alan diğer bazı gezegenlerin adları ile yörüngesel çizelgelerini de belirlemiştir. Söz gelimi bir ayakkabıcı gezegeni ile bir de kadınlar gezegeni mevcuttur ki modern astronomi henüz bu konuda herhangi bir bilgiye sahip değildir. Tek bilinen Sirius B'nin Sirius A'nın çevresinde 50 yılda tamamlanan eliptik bir yörünge çizdiğidir. Zimbabwe Müzesi'nin planı önünde öylece dururken birden bir paralelliğe takıldı aklım. Sağ köşedeki kulesiyle birlikte Zimbabwe'nin büyük elipsi, Dogon'un Sirius modelini andırmıyor muydu? Büyük elipsin içinde yer alan yıkık duvarlar, açıklanabilmesi son derecede güç bir biçimde ayakkabıcı gezegeni ile kadınlar gezegeninin yörüngelerini çağrıştıran bir yol izlemiyor muydu? Ana eliptik duvarın içinde, onun üçte biri uzunluğunda ikinci bir duvar neden yer alsın ki? Bu helezoni iç eliptik duvarın savunma amacına hizmet ettiği de söylenemez. Dogon'un Sirius modeli ile Zimbabwe'nin kuleli elipsinin benzerliklerini müşahede etmek için pek fazla olmayan bir yükseklikte havadan şöyle bir tur atmak yeterlidir. Görüntü yönünden benzerlikleri göz önüne alındığında sorun Zimbabwe kompleksi ile Dogon Sirius modeli arasındaki ideolojik bir bağlantının bulunup bulunmadığıdır. Bütün zaman ve mekanlarda insanları büyük gayret ve eserlerin yapımına iten başlıca faktör din olgusu ola gelmiştir. Tanrılar adına dünyanın hemen her köşesinde meydana getirilen alametler dinsel kökenlidir. Dinsel dürtüler aracılığıyla taş tapınaklar ve piramitlerden Arap camileri ve Hristiyan katedrallerine kadar nice eserler gerçekleştirilmiştir. İnkalar ve Mayalar da basamaklı piramit ve tapınaklarını yine tanrıların şerefine dikmişlerdir. Dünyaya yön veren tüm manevi inançlarda yoksulların en yoksulları bile tanrısal sembolleri yüceltebilmek için altın ve kıymetli taşları toplamaya itina göstermişlerdir. Putperest veya Hristiyan hiç fark etmez. İnsanoğlu daima yapılar kurmuş ve bir tanrıyı onurlandırmak gayreti ile fedakarlıkları göze almıştır. Kendi kendimize sormaklığımız gereken konu, Zimbabwe siyahilerinden Tanrı Nommo'ya tapanların bu devasa yapıyı özel olarak tanrılarının anısına Sirius sisteminden örneklendirilmiş olup olmayacaklarıdır. Dinsel şevkle Nommo'nun günün birinde geri dönebileceğine ilişkin umutlarını böylesine heybetli bir yapıya mı dökmüşlerdir? Tanrılarına burada yaşıyor ve seni bekliyoruz tarzında bir işaret bırakmayı mı amaçlamışlardır? Akropolis'teki Zimbabwe'nin 8 kuşu, köken olarak göksel bir tanrı olan Mısır ilahi Horus'un kutsal şahinlerine büyük bir benzerlik gösterir.